Ayrım 8. Riga'nın Köpekleri. Henning Mankell. Sayfa 106. 6. Bölüm. Wallander binbaşı Liepa'nın Üstad Emniyet Müdürlüğü'ne üniformalı geleceğini sanmıştı. Ama Björk'ün soruşturmanın 6. günü tanıştırdığı adamın üstünde kendisine bir beden büyük gelen bej bir takım elbise vardı. Kravatını da çok kötü bağlamıştı. Dahası kısa boyluydu. Kambur durduğundan sanki boynu yokmuş gibi bir izlenim veriyordu. Wallander binbaşı da kesinlikle askeri bir tavır görememişti. Binbaşı Liepa'nın adı Cardist'ti ve sürekli sigara içip duruyordu. İçtiği sert sigaralardan parmakları sararmıştı. O sabah hava kapalı ve rüzgarlıydı. Akşam üzeri Skåne'de kar fırtınası bekleniyordu. Grip salgını polisleri de etkilemeye başlamıştı. Ele alınması gereken birçok olay olduğundan Björk'ün Svedberg'i son soruşturmadan alıp diğer soruşturmalarla görevlendirmesi gerekmişti. Löven ve Rönlund Stockholm'e dönmüşlerdi. Björk de kendini iyi hissetmediğinden soruşturmayı Martinsson'la Wallander'in binbaşı Liepa ile birlikte yürütmelerini istemişti. Toplantı odasında oturuyorlardı ve binbaşı sürekli sigara içiyordu. Binbaşının sigara tiryakisi olması emniyette ciddi bir sorun yaratmıştı. Sigara karşıtları Björk'e Liepa'nın sürekli sigara içmesinden memnun olmadıklarını, özellikle de sigara içilmeyen bölümlerde sigara içmesini yasaklamasını istemişlerdi. Björk arkadaşlarına konukların diledikleri gibi davranmalarına izin vermelerini, onun bu alışkanlığını hoşgörüyle karşılamaları gerektiğini söyledi. Ama Wallander'den konuğunu kırmadan sigara içilmeyen yerlerde içmemesini kibar bir dille uyarmasını istedi. Wallander çatpat İngilizcesiyle binbaşıya İsveç'te yasalara uymanın neden önemli olduğunu ve sigara içilmeyen yerlerde kesinlikle sigara içmemesini söylediğinde binbaşı omuz silkerek sigarasını söndürmüştü. O andan itibaren de Wallander'in odasının ve toplantı odasının dışında sigara içmemeye özen gösterdi. Ama Wallander de sigara dumanından rahatsız olmaya başlayınca Björk'e binbaşıya özel bir oda verilmesi gerektiğini söyledi. Bu tartışmalardan sonra da Svedberg Martinsson'un odasına taşındı ve Liepa da Svedberg'in odasına geçti. Binbaşı Liepa ileri derecede miyoptu. Bir şey okuması gerektiğinde kağıdı iyice gözlerine yaklaştırması gerekiyordu. Kalın camlı gözlüklerinin yeterli olmadığı anlaşılıyordu. Bu yüzden de yazıyı okumak yerine sanki kokluyormuş gibi bir izlenim veriyordu. Bu haline gülmemek mümkün değildi. Wallander polislerin aralarında kamburu çıkmış binbaşı hakkında dalga geçtiklerini fark edince onların bu davranışlarını kesinlikle hoşgörüyle karşılamayacağını sert bir dille belirtmişti. Wallander Liepa'nın son derece zeki ve akıllı biri olduğunu fark etmişti. Cinayet soruşturmaları genellikle standart işlemleri gerektirirdi. Ama Wallander bunun değişmez bir kural olmadığını da çok iyi biliyordu. Binbaşı Liepa çok başarılı bir polisti ve silik görünümünün altında da zeki ve deneyimli bir polis vardı. Bir gece önce Wallander babasıyla kanasla oynamış ve kitapçıdan aldığı Letonya ile ilgili kitabı okumak için saati 5'e kurmuştu. Her iki ülkedeki emniyet güçlerinin nasıl çalıştığına ilişkin bilgi sahibi olmanın iyi olacağını düşünmüştü. Ama Letonya polisinin emniyette askeri rütbeleri kullanması iki polis teşkilatı arasında büyük bir fark yaratıyordu. Wallander sabah kahvesini içerken İsveç polisinin çalışma yöntemine ilişkin bazı temel bilgileri İngilizce anlatmak için ön hazırlık yapmaya karar verdi. Ama hemen sonra da İsveç polisinin nasıl çalıştığını bilmediğini fark etti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son zamanlarda gönderdiği geniş çaplı reformlara ilişkin son derece kötü yazılmış bildirilerin anlaşılmaz nitelikte olduklarını da biliyordu. Björk'e raporlarda belirtilen değişikliklerin ne olduğunu sorduğunda ona belirsiz ve kaçamak yanıtlar vermekle yetinmişti. Şimdi sigara tiryakisi binbaşının karşısında otururken bu konuları hiç açmamaya karar verdi. Björk öksürerek onlardan izin istediğinde Wallander aralarındaki buzları eritme zamanının geldiğine karar verdi. Binbaşı Liepa'ya Üstad'da nerede kaldığını sordu. "Otelde kalıyorum," diye karşılık verdi Liepa. "Ama adını unuttum." Wallander bu yanıt karşısında hem şaşırmış hem de sinirlenmişti. Liepa üzerinde çalıştığı konu dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyor gibiydi. Polis sohbetini sonraya bıraksam iyi olacak diye geçirdi içinden. Şu anda ikimizin de tek ortak yanı bu cinayet, başka bir şey değil. Binbaşı Liepa, Letonya polisinin öldürülen iki adamın kimliğini nasıl saptadığına ilişkin uzun bir açıklama yaptı. İngilizcesi hiç iyi değildi ve bu durum Wallander'i sinirlendiriyordu. Ara verdiklerinde Wallander kitapçı bir arkadaşına telefon ederek ellerinde İngilizce Letonca sözlük olup olmadığını sordu ama yoktu. İkisinin de çok iyi olmadığı bu dilde zorlu bir yolculuk yapacakları şimdiden belliydi. 9 saatten fazla rapor okuduktan sonra Martinson ve Wallander önlerindeki raporlara boş gözlerle bakıyordu. Binbaşı Liepa Letonca yazılmış raporları İngilizceye çevirmeye uğraşırken onlar da raporun üstüne şekiller çizip duruyorlardı. Wallander raporda yazılanları aşağı yukarı anladığına karar verdi. Genç olmalarına rağmen Leia ve Carlson adı birçok sahtekarlığa ve dolandırıcılığa karışmıştı. Binbaşı Liepa onların Letonya'da yaşayan Rus azınlıklardan olduklarını belirtti. Ruslar 2. Dünya Savaşı'nın sonunda sınırlarını Baltık ülkelerine doğru genişlettiklerinde Letonya'da yaşayan sayıları azımsanmayacak bir grup etnik Rus'un ulusal özgürlüğe karşı olduğunu Binbaşı Liepa biliyordu. Ama bu sorunun boyutundan haberi yoktu. Politikayla hiç ilgilenmemiş diye geçirdiği içinden Wallander. Binbaşı Liepa bu eksikliğini saklamamış ve her fırsatta da politikayla ilgilenmediğini çekinmeden söylemişti. Bu Rusların tümü de haydut dedi. Doğu ülkelerinin mafyası bunlar. Leia 28, Kans da 30 yaşındaydı ama her ikisinin de suç dosyası bir aydı kabarıktı. Hırsızlık, soygun, kaçakçılık, saldırı davalarına ve yasa dışı para transferlerine adları karışmıştı. Riga polisi onların en az 3 cinayetin sorumlusu olduklarına inanıyordu ama ne yazık ki bunlar bir türlü kanıtlanamamıştı. Binbaşı Liepa raporlarla suç dosyalarının çevirisini bitirdiğinde Wallander kendisi için çok önemli olan bir soruyu sordu. Bu adamlar çok büyük suçlar işlemişler dedi. Martinson araya girerek büyük yerine ciddi sözcüğünü kullanmasının daha iyi olacağını söylemişti. Ama bana garip gelen nokta onların yalnızca çok kısa süre hapiste kalmış olmaları oldu. Yani suç işlemelerine ve yargılanmalarına karşın demek istiyorum. Binbaşı Liepa'nın yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. Bu soruyu yanıtlamak için sabırsızlandığı anlaşılıyordu. Herhalde bu soruyu sormamı bekliyordu diye geçirdiği içinden Wallander. Daha önce düşündüğü gibi bu sohbet konusu bulmaya çalışmaktan çok daha iyi olmuştu. ''Ülkemin içinde bulunduğu durumu size az önce açıkladım.'' dedi Binbaşı Liepa bir sigara yakarak. ''Letonya nüfusunun ancak %15'ini Ruslar oluşturuyor. Ama yine de savaştan bu yana ülkemiz Rusların denetiminde. Moskova bizleri denetim altında tutmak için Rusları ülkemize gönderiyor ve bu yöntem de çok etkili oldu. Ömür boyu hapse atılmaları hatta idam edilmeleri gerekirken Leia ile Kans'ın neden hapiste kısa süre kaldıklarını sordunuz az önce bana. Tüm savcıların ve mahkemelerin yozlaştığını söylemek istemiyorum. Çünkü bu olayı küçümsemek ve sorumluluktan kaçmak anlamına gelir. Ama ben Leia ile Kans'ın arkasının çok güçlü olduğunu söylemek istiyorum. Rus mafyası mı var arkalarında diye sordu Wallander. Hem evet hem hayır. Ülkemizdeki mafyanın işin inceliklerini bilen destekçilere ihtiyacı var. Leia ile Kans'ın uzun süre KGB'de çalıştığına eminim. Gizli polis kendi adamlarının hapse girmesinden hiç hoşlanmaz. Tabii onlar vatan hainleri olmadıkları ya da davalarına ihanet etmedikleri sürece. Stalin'in gölgesi bu tür adamların ruhuna işlemiş. Wallander'in bu sözlere ilk tepkisi aynı şeyin İsveç için de geçerli olduğu yönündeydi. Son yıllarda bizde belki onlar gibi canavarlar yok ama karmaşık ilişkiler de yabana atılabilecek türden değil. KGB dedi Binbaşı Liepa ve mafya bunlar iç içe ve her şey de onlara bağlı. Mafya diye araya girdi Martinson uzun bir sessizlikten sonra. Toplantının başından beri yalnızca Wallander'e İngilizce konusunda yardım etmişti. İyi örgütlü Rus ya da Doğu Avrupalı suç örgütleri biz İsveçler için çok yeni bir kavram. Birkaç yıl önce İsveç polisi özellikle Stockholm'da Rus asıllı gangsterlerin varlığını görmüştü. Ama hala onlar hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Bu tür şeylerin İsveç'te de olabileceğini gösteren bazı acımasız olaylar söz konusu oldu. Ve birkaç yıl içerisinde bu tür suçluların yeraltı dünyasına sızmaya ve önemli yerlere yerleşmeye çalışacaklarının farkındayız. Wallander Martinson'un akıcı ve kusursuz İngilizcesine hem hayran olmuş hem de kıskanmıştı. Telaffuzu çok kötüydü ama kelime haznesi Wallander'inkinden çok daha zengindi. İçişleri Bakanlığı personel yetiştirme ve emniyetin şeffaflaşmasına ilişkin saçma sapan raporlar gönderip duracağına acaba neden İngilizce kursları açmıyordu? Buna yürekten katılıyorum dedi binbaşı Diyapa. Komünist ülkeler parçalanıp dağılmaya başladıklarında batan gemiler gibi davrandılar. Yani suçlular batan gemilerden çıkan ilk kişiler oldu. İlişkileri var, paraları var, ayrıca akıl danışacakları kişiler de var. Doğu blokundan gelen mültecilerin çoğunun suç dosyası haydi kabarık. Onlar zulüm ve baskıdan kaçmadılar. Kendilerine yerleşecek yeni ülke aradıkları için çıktılar. Geçmişlerini unutturup yeni kimlikler edinmelerinin de çok kolay olduğunu düşünüyorum. Binbaşı Liepa dedi Wallander, olayın böyle olduğuna inandığınızı söylüyorsunuz. Emin değil misiniz yoksa? Eminim diye karşılık verdi binbaşı Liepa ama kanıtlayamıyorum. En azından şimdilik. Wallander binbaşı Liepa'nın söylediklerinin yalnızca bir varsayım olduğunu ve içinde bulunulan durumun önemini tam olarak kavrayamadığını düşündü. Binbaşı Liepa'nın ülkesinde suç eylemleri politikayla karışmıştı ve bu yüzden de yetkiler el değiştirmişti. Öldürülen iki adamın suç dosyası haydi kabarıktı. Onların ölmesini kim istemiş olabilirdi ve neden istemişti? Wallander binbaşı Liepa'nın her suç soruşturmasının temelinde mutlaka siyasi bir neden olması gerektiğine inandığını fark etmişti. Kim bilir, belki de bizler de İsveç'te olaylara aynı şekilde yaklaşmalıyız diye geçirdi içinden. Belki de çevremizde işlenen suçları yeterince deşmiyoruz. O adamları kim öldürdü diye sordu Martinson. Bilmiyorum diye karşılık verdi binbaşı Liepa. Öldürüldüler tamam ama neden işkence edildi ki? İşte bunu anlayamıyorum. Katiller Leia ile Kans'ı susturmadan önce ne öğrenmek istemişlerdi? Öğrenmek istediklerini öğrendiler mi? Yanıtlanması gereken birçok soru var. Bu yanıtları İsveç'te bulacağımızı sanmıyorum dedi Wallander. Çözüm büyük olasılıkla Letonya'da, bunun farkındayım tabii diye karşılık verdi binbaşı Liepa. Wallander dikkat kesildi. Neden büyük olasılıkla demişti? Aradığımız yanıtları Letonya'da bulamazsak nerede bulacağız? Daha uzaklarda. Doğu taraflarında mı diye sordu Martinson. Ya da büyük olasılıkla güneyde diye karşılık verdi binbaşı Liepa duraksayarak. Martinson'la Wallander binbaşının düşüncelerini şimdilik açıklamak istemediğini fark etti. O günlük yeterince çalıştıklarına karar verdiler. Binbaşıyla saatlerce oturup yaptığımız konuşmalar yüzünden bel ağrılarım tuttu diye geçirdiği içinden Wallander. Martinson Liepa'ya bankada para bozdurması konusunda yardım edeceğini söyledi. Wallander de Stockholm'de bulunan Loven'i arayarak balistik inceleme ilişkin neler öğrendiğini soracağını söyledi. Wallander'in bir diğer görevi de bu toplantıda konuşulanlara ilişkin bir rapor yazmaktı. Savcı Annette Brolin her şeyi ayrıntılarıyla öğrenmek istediğini söylemişti. Brolin diye geçirdiği içinden Wallander duman içindeki toplantı odasından koridora çıkarken, bu davayı ne yazık ki mahkeme salonuna taşıyamayacaksın. Davayı iki ceset ve kırmızı bir kurtarma botuyla birlikte Riga'ya göndereceğiz. Sonra da soruşturmayı kapatacağız ve her şeyi yaptığımızı açıklayarak daha fazla soruşturmaya gerek görülmemiştir ibaresini dosyanın üstüne yazıp rafa kaldıracağız. Wallander yemekten sonra raporunu yazdı. Martinson da karısına bir iki şey satın almak istediğini söyleyen binbaşı Liepa ile ilgilendi. Martinson rüzgar gibi içeri girdiğinde Wallander az önce aradığı savcının ofisinden Annette Brolin'in uygun olduğunu ve kendisini beklediğini öğrenmişti. ''Binbaşıyı ne yaptın?'' diye sordu Wallander. ''Odasında sigara içiyor.'' diye karşılık verdi Martinson. ''Svedberg'in odasındaki o güzelin pahalı halıyı kül içinde bıraktı.'' ''Yemek yedi mi?'' ''Lurb Lozaran'a götürdüm. Parayı da ben ödedim ama yemekleri beğendiğini sanmıyorum. Çünkü sürekli sigara ve kahve içip durdu.'' ''Loven'le konuşabildin mi?'' ''İşe gitmemiş, grip olmuş, yatıyormuş.'' ''Başka biriyle konuşmadın mı?'' ''Telefonla onlara ulaşmak olanaksız. Ofiste kimse yoktu. Ne zaman geleceklerini bilen de yoktu. Beni arayacaklarına söz verdiler ama kimse aramadı.'' ''Belki bu konuda Renlund sana yardımcı olabilir.'' ''Onu da aradım ama bulamadım. Kimse onun nereye gittiğini, ne zaman ofise döneceğini bilmiyor.'' ''Sonra yine dene. Raporla ilgili savcıyla görüşeceğim. Bu davayı, cesetleri, kurtarma botunu ve raporları bir an önce binbaşı Liepa'ya devretmeyi umuyorum. Riga'da soruşturmayı dilediği gibi yürütsün.'' ''Ben de seninle bu konuyu konuşmak için gelmiştim.'' ''Hangi konuyu?'' ''Kurtarma botunu.'' ''Bota ne olmuş?'' ''Binbaşı Liepa onu incelemek istiyor.'' ''İncelesin, yapacağı tek şey bodrum katına inmek olacak.'' ''Bot orada değil.'' Wallander şaşkınlık içinde Martinson'a baktı. ''Orada değil demekle ne demek istiyorsun?'' ''Orada değil işte.'' ''Tanrı aşkına bu da ne demek oluyor? Bot Kaptan Österdahl'la birlikte incelediğin yerde sehpanın üstünde duruyor.'' ''Ha, bu arada aklıma gelmişken ona bir mektup yazıp yardımları için teşekkür etmeliyiz.'' ''Sehpa orada ama bot yok.'' Wallander elindeki raporu masanın üstüne koyarak telaşla bodruma indi. Martinson arkasından geliyordu. Ahşap iki sehpa beton zeminde ters dönmüş duruyordu ve kurtarma botu ortada yoktu. ''Burada neler oluyor?'' diye bağırdı Wallander. Martinson söylediklerine inanmakla zorlanıyormuşçasına güçlükle ve duraksayarak konuştu. ''İçeri hırsız girmiş. Hanson dün gece buradaydı, kurtarma botunu da görmüş. Bu sabah trafik polislerinden biri kapının zorlandığını fark etmiş. Botun gece yarısı çalındığı anlaşılıyor.'' ''Bu olanaksız,'' dedi Wallander. ''Polis merkezine hırsız nasıl girebilir?'' ''Tanrı aşkına burada her zaman birileri oluyor. Çalınan başka bir şey var mı? Neden kimse bu konuda bir şey söylemedi?'' ''Trafik polisi Hanson'a raporunu vermiş ama o sana söylemeyi unutmuş. Botun dışında başka bir şey çalınmamış ve diğer kapılar da zorlanmamış. Bunu yapan her kimse botun peşinde olduğu açık.'' Wallander ters çevrilen sehpalara baktı. Yüreğinin derinliklerinde bir yerde yoğun bir kaygı duymaya başlamıştı. ''Martinson,'' dedi yavaşça, ''gazetelerden birinde botun polis merkezinin bodrum katında olduğuna ilişkin bir yazının çıkıp çıkmadığını hatırlıyor musun?'' ''Evet,'' diye karşılık verdi. ''Hatırlıyorum. Ayrıca gazetede buranın bir de fotoğrafı yayınlanmıştı. Ama emniyete girip botu çalmaya kim cesaret edebilir?'' ''İşin tam can alıcı noktasına parmak bastın,'' dedi Wallander. ''Böylesi bir tehlikeyi kim göze alabilir?'' ''Bilmiyorum. Artık kafam iyice karıştı,'' diye karşılık verdi Martinson. ''Bu sorunun yanıtını belki binbaşı Liepa biliyordur,'' dedi Wallander. ''Onu hemen buraya getir. Sonra da ciddi bir araştırma başlatırız. Ve birine de söyle, o trafik polisini bulsun. Adı neydi?'' ''Galiba Peters'ti. Şu anda büyük olasılıkla evinde yatıyordur. Yarın akşam kar yağarsa nöbeti çok ağır geçeceğinden dinleniyor olmalı.'' ''Onu uyandırmamız gerekiyor,'' dedi Wallander. ''Başka seçeneğimiz yok.'' Martinson gidince Wallander kapıyı inceledi. Bu iki kilitli ağır çelik bir kapıydı ama hırsızlar kapıyı fazla zorlamadan içeri girmişlerdi. Kapının anahtarsız açıldığı görülüyordu. Bu hırsızlar işlerini çok iyi biliyorlar diye geçirdiği içinden Wallander. Kilit ne tür olursa olsun yine de açabiliyorlar. Devrilmiş sehpalara bir kez daha baktı. Kurtarma botunu kendisi incelemişti ve gözden kaçırdığı herhangi bir şey olmadığından emindi. Daha sonra Martinson'la Kaptan Österdahl ve son olarak da Renlund ile Loven botu incelemişlerdi. ''Gözden kaçırdığımız neydi?'' ''Mutlaka bir şeyleri gözden kaçırdık,'' diye geçirdi içinden. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 118.